Hakkı Düşün Podcast'inin 11. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seyfettin Baysaraç.
Ben Mert Bulan.
Mert, bu bölümde biz bizeyiz. Bugün konuğumuz yok. Nasılsın?
İyiyim abi, çok şükür. Havalar soğudu burada. Uzun kolluları giymeye başladık. Bilmiyorum orada nasıl.
Burada uzun kollu giyecek bir hava yoktu. Ben bugün Boğaz'daydım, deniz kenarındaydım. Orada biraz hissettim yani uzun kollu giymem gerektiğini. Ama burada da yağmur yağdı, biraz havalar serinledi. Önceki haftalar çok sıcaktı. Bir nebze rahatladık.
Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor haftan?
Yani tabii şimdi yeni işe alışmaya çalışıyorum. Orayla ilgili ayrıyetten bir bölüm yaparız, konuşuruz. Çünkü bilmeyenler vardır. Ben normalde 10-11 senedir iOS geliştirici olarak çalıştıktan sonra gerek freelance, gerek kurumsal, gerek şirketlerde en son artık kurumsal şirketteki iOS developer rolünü bırakıp bir startup'ta co-founder olarak App Circle'da başladım. Tabii yöneticiliğe geçmiş oldum buradan. Tabii çok farklı yani yazılımcılıkla yöneticilik çok birbirinden farklı konular. Ama yine de tabii bir yazılım ürününün başında olduğun için benzer noktalar da var. Ona tabii alışmaya çalışıyorum. Dediğim gibi uzun uzun ileride birazcık daha deneyim kazandığımda konuyla ilgili detaylı bir bölüm yaparız. Onun dışında kitap okuyorum tabii doğal olarak. Hani, o olmadan olmuyor. Zaman Çark 3'ü bitirmek üzereyim. Çok az kaldı, bir 50-60 sayfası kaldı. Hemen arkasından da 4'e başlayacağım. Kasım ayında dizisi geliyor. Dizisi gelmeden bir 6-7 falan yapmak istiyorum. En az. Onun dışında çok güzel bir kitap okuyorum. 4000 Weeks Time Management for Mortals diye. Oliver Burkeman'ın, notlara yazarız. Yani konsept olarak şöyle, bu bir kişisel gelişim kitabı değil. Zaten yazarın kişisel gelişim kitaplarına karşı yazdığı Help diye bir kitabı daha var. Hani kişisel gelişim kitaplarının çok safsata olduğunu anlatan bir kitabı var. Hiç faydası olmadığını. Bu kitapta da zaman yönetimi nasıl yapılırdan ziyade bir insanın zamana bakışı nasıl olmalı, zaman konseptini. Bakışı nasıl olmalı, bunu anlatan bir kitap. Genel hatlarıyla şöyle, ben şu an kitabın yarısındayım. Genel hatlarıyla şunu anlatıyor. Birincisi diyor ki, yapmak istediklerinize vakit ayıramayacaksınız. Bunu bir kere kabullenin diyor. Yani yapmak istediğiniz her şeyi yapabilecek kadar vaktiniz yok diyor. Bir limiti olduğunu zamanınızın, sizin enerjinizin de bir limiti olduğunu bilin ve buna göre hareket edin diyor. Bu aslında güzel bir bakış açısı. Tabii bunu böyle bir cümleyle söylemiyor. Arkasında da yatan sebepleri de anlatıyor. İkinci chapter'da mesela efficiency, yani verimlilik konusuna değiniyor. Diyor ki yani bu verimlilik sizin kendi kafanızda oluşturduğunuz bir baskıdan ibaret. Aslında İşte verimli olmak ya da aynı anda birden fazla iş yapmak gibi konular sizin kendi kafanızı ürettiğiniz ve mevcut sistemin aslında size dayattığı şeyler diyor. Özellikle mesela şeye falan çok bağlamış. O da ilginçti. Mesela eski çağ dedim yani bundan 50-100 sene önceki insanlarda bu kadar fazla verimlilik şeyi yoktu diyor. Obsesyonu yoktu diyor. Olabildiğince fazla şey sıkıştırmak bir gün içerisinde. Verimlilikten kastım bu arada. Aynı anda birden fazla şey yapmak değil. Çünkü de insanlar diyor mesela daha dini inançlara bağlılardı diyor. Öbür dünya olduğunu, bu dünyadan sonra başka bir dünyanın olduğunu inandıkları için. Yani benim yapabileceğim her şeyi yapabileceğim 80 senem var ve ondan sonra bir daha bu evrende yokum diye inanmadıklarından dolayı mesela birçok insan o günün içerisine bir sürü şey sığdırmakla uğraşmıyorlardı diyor. Ki çok ilginç bir bakış açısıydı benim açımdan. Onun da tabii altında yatan sebepleri bayağı detaylı anlatıyor. İlginçti. Tabii bu verimlilik konusu çok önemli yani. Hani hakikaten şey oluyor. İşte onu da yapmam lazım. İşte müzik de yapmak için uğraşmam lazım. Oyun da oynamam lazım. İşte futbol maçlarını da kaçırmamam lazım. İşte müzik de dinleyeyim, bir yandan blog yazayım, bir yandan kitap okuyayım. Ama sporumu da ihmal etmeyeyim. İşte işimde bir gün içerisinde 20 tane task'ı bitireyim. Bunların hepsi bir arada olmaz diyor. Bunun da sebeplerini anlatıyor. Özellikle insanların zamanını azaltıcı şeyler arttıkça, convenience yani oradaki rahat iş halledebilme arttıkça insanlar daha fazla şey sıkıştırmaya başlıyorlarmış hayatlarına. Aslında hayatları daha kötüye gidiyor, kaliteleri düşüyor. Mesela şöyle bir örnek veriyor. İlk çamaşır makinesi, bulaşık makinesi çıktığında aslında bunlar nedir? Hani evde iş yapan insanların, özellikle o dönem için ev hanımlarının vaktini daha fazla koruması, şey yapması için yapılmış şeyler. Fakat şöyle bir şey olmuş. Çamaşır makinesi çıktıktan sonra kadınlar normalde 4 giyimde, 5 giyimde bir kıyafet yıkıyorken artık her giyildiğinde o gün sonunda tekrardan yıkamaya başlamışlar. Çünkü yıkamak kolaylaşmış. Hı hı. Tabii bu %100 bu şekildedir diyemeyeceğim. Çünkü başka bir kitapta da şey okumuştum. Kadınların evdeki taskları otomatize etmesiyle birlikte işte daha fazla iş ortamına girmeleri mümkün olmuş. Bu tabii 70-80 sene öncesinden bahsediyorum. Şimdiki zaman için söylemiyorum. Bu tarz makine icadıyla mesela işte siyasete atılmaları, iş hayatına atılmaları falan daha mümkün olmuş. Hani onun da önünü açmış bir şey tabii, tek taraflı değil. Ama genel olarak şunu anlatıyor zaman tarafından. Şu an diyor mesela bütün startuplar insanlara aslında normalde uzun uğraşlarla yaptıkları şeyleri bir dakikada halletme imkanı tanıyor. Baktığın zaman şu an dijitalleşmenin en büyük sebebi bu. Ama neticede bakıyorsun aslında hayat o kadar da keyifli bir hale gelmiyor. Bunun da sebebi işte senin o boşluğu daha fazla şey doldurmaya çalışman ve hiçbir şeyi tam manasıyla odaklanamaman, ona vakit ayıramaman. Benim hoşuma gitti açıkçası çünkü ben de biraz benzer düşünüyorum bu konuyla ilgili. Bir gün içerisinde çok fazla şey yapmaya çalışmanın aslında kaliteyi düşürdüğüne inanıyorum. Bununla ilgili mesela benim blogda yazılar var ya, mesela ben bir kahve demlemek için değil mi 15 dakika 20 dakika vakit harcıyorum. Öğütüyorum, suyu ısıtıyorum, suyu mesela çaydanlıkta ısıtıyorum, özel ocakta ısıtıyorum yani kettle falan.
Derecesini ayarlıyorsun.
Derecesini ayarlıyorum, işte gramını tartıyorum, yavaş yavaş demliyorum ve sonra içiyorum. Bunu niye yapıyorum? Bir o kahveden aldığım haz, ki bugün biraz galiba o konuya değineceğiz. Artmış oluyor. Kahveye verdiğim kıymet artmış oluyor. İçme sıklığım düşüyor. Bu da önemli bir şey. Mesela iki günde bir içiyorum ya da üç günde bir içiyorum ya da günde bir içiyorum. Ama mesela hazır bir kahve makinem olsaydı ve tuşuna bastım bana kahve yapsaydı muhtemelen günde 5 tane kahve içerdim boşluktan. Hani bir de işin bu tarafı da var. Bunları falan güzel anlatan, hakikaten zaman kavramına bakışı değiştirmeye çalışan bir kitap. Çok da güzel yorumlar da almış birçok kitap inceleme sitesinden. Benim de izlenimim aynı şekilde, bayağı hoş bir kitaptı. Onu bir söylemiş olayım.
İlginçtir ki senin bahsettiğin konuları ben de farklı açılardan bu hafta düşünüyordum. Sen bu mesela verimlilik konusuna bahsettin. Ben de üretkenlik konusuna mesela bu hafta düşünüyordum. Birkaç daha önce makale okumuştum. Bu hava kalitesinin üretkenliğini ne kadar arttırdığı ile ilgili. Yanlış hatırlamıyorsam okuduğum makalede şöyle diyordu. Bulunduğun ortamdaki hava kalitesi, işte ofistir ya da işte artık şimdi evden çalışıyoruz, evdeki odadaki hava kalitesidir. Bu tabii şeyi içeriyor. Havadaki işte partikül, bu PM, PM 2.5 denilen bir değer var. Bu havadaki partikülleri sayısını ölçen. Bir de havadaki karbondioksit miktarını ölçen bir değer var. İşte havada ne kadar karbondioksit varsa. Bu değerlerin yüksek olması üretkenliğini %20 civarında düşürüyormuş. Ben ondan sonra bu konu hakkında bayağı düşünmeye başladım. Çünkü mesela biz genelde en çok dikkat ettiğimiz şey, işte atıyorum içtiğimiz suya çok dikkat ederiz değil mi? Mesela Türkiye'de genelde damacana su kullanılır. Musluktan su içilmez. Yediğimiz şeye çok dikkat ederiz genelde. İşte hep böyle kaliteli şeyler yiyelim deriz. Bir marketten ürünü alıyorken kaliteli bir markaya alalım diye özen gösteririz. Ama iş mesela havaya gelince hiç kimse bu kadar düşünmüyor. Yani ki hava yani her saniye aldığın bir şey, yemeğe oranla ya da suya oranla hani sürekli alıyorsun ve doğrudan hani beyne gidiyor. İşte hani işte akciğerlere gidiyor. Ondan sonra işte oksijen sonra son günün sonunda hani ve şey yapamıyorsun yani hani hava olmadan yaşayamıyorsun hakikaten. Birkaç dakika sonra hayatını kaybediyorsun. Hani bayağı önemli bir şey. Ama hiçbir şekilde biz bunun kalitesini işte ölçmüyoruz. Ki ileride bu daha da büyük problem olacak. Muhtemelen sen de okumuşsundur. Çin'de çok büyük sıkıntılar yaratmıştı evet. Bu hava kalitesi. Son olarak da ben bir podcast bölümü dinledim. Bir ekonomistle yapmışlardı sanırım. Orada da işte bu hava kalitesinin düşük olduğu şehirlerde işte daha çok gelir seviyesi düşük insanların yaşadığı. İşte bunun nedeninin de hava kalitesi olduğu falan gibisinden bahsedilen bir podcast yayını vardı. Onu paylaşırım ben linklerde. O yüzden ben de bu konuya merak saldım. Bir tane sensör aldım. Karbondioksit sensörü. Genelde sensörler bu sadece partikül sayısını ölçüyorlar. Bu konuda bayağı işte daha da araştırma yapıp hani odadaki mesela işte karbondioksit seviyesi düştüğünde odaya havalandırmak. Mesela ben şeyi hatırlıyorum lisedeyken 30 kişilik işte 20 kişilik sınıfta bir sınıftasın ve herkes nefes alıyor. Ve bu şeyin kalitesi inanılmaz düşürüyor. Ortamın hava kalitesini. Ortamın hava kalitesine düşünce haliyle senin öğrenmeye merakın ya da işte o anki şeyin fokusun düşüyor ve herkes orada kayboluyor. Ya da işte o an sınav oluyorsa mesela. Bunlar hep unutulan şeyler. Ben bu karbondioksit sensörünü araştırırken baktığım şirketler de hep zaten bu tarz şeyleri hedefliyorlar. Yani işte okullara satıyorlar bu tarz sensörleri ya da işte şirketlere satıyorlar, ofislere satıyorlar. Yani düşünsene %20 bir üretkenliği etkiliyorsa sen o şirkette, o ortamda hava kalitesini olabildiğince yüksek tutmaya çalışırsın ki evet. Üretkenlik düşmesin diye. Ben de işte öyle bir şey aldım. Ben de zaten şey vardı bir hava temizleme cihazı vardı. Air Purifier diye geçiyor. O da benim alerjimden dolayı almıştım. Çok etkisini görmüştüm. Cihazım burada bayağı polen oluyor. Bununla uğraşmaya başladım işte şu sıralarda. O yüzden ondan bahsedeyim dedim. Bir de sen mesela şeyden bahsettin ya işte bu çamaşır yıkama mevzusundan. O an şey aklıma geldi. Bilmiyorum sende durumlar nasıl ama ben şeyi fark ettim. Bu pandemiden sonra daha az çamaşır yıkamaya başladım. Ben önceden senin dediğin gibi ben de mesela bayağı işte 5 tane tişörtüm vardı. İşte her gün işte iç çamaşırı her gün değiştirirdim, şey yapardım falan. Çünkü ben işte bisikletle gidip geliyordum işe. Hı hı. Ama şimdi hani işe gitme sürem bilmiyorum 15 saniye ya da 20 saniye falan. Hani hiç üstümü falan değiştirmiyorum. Pijamayla tek çalışmaya başlıyorum. Terlemiyorum haliyle şeyi değiştirmeme gerek kalmıyor. Yani o kadar sık değiştirmeme gerek kalmıyor. O yüzden mesela işte bir yandan da düşünmeye başladım. Ya hakikaten bu pandeminin bir artılarından biri işte daha az çamaşır yıkamak. Daha az çamaşır yıkayınca ne oluyor? Kıyafet daha az eskiyor. Daha az su harcıyorsun, daha az enerji harcıyorsun. Oradan bir kazancın oluyor. Bir yandan da ben de şeyi ölçmeye başladım. Tamam hani bu tarz böyle kazançlarımız var pandemi sayesinde. Acaba hani artan şeyler de var mı diye. Geçenlerde işte bu benim elektrik sağlayıcımdan Greenpeace enerji kullanıyorum ben. O işte %100 yenilebilir enerjiden üretiyorlar elektriği. Kağıt geldi işte orada bir yıllık tüketimini göstertiyorlar. Belki bunu da kısaca değineyim. Almanya'daki bu elektrik fatura sistemi çok farklı. İlk geldiğinde sana soruyorlar işte kaç kişi kalıyor evde diye. Ondan sonra diyorlar ki işte ortalama 2 kişi kalıyorsa 2 kişinin yıllık elektrik tüketimi bu kadar olur. Ayda sen atıyorum 35 euro elektrik faturası ödeyeceksin. Böyle diyorlar. Ondan sonra bir yıl geçiyor. Bir yılın sonunda gelip işte tabii sen kaydolurken o sayaçtaki numarayı veriyorsun onlara. Sonra bir yılın sonunda tekrardan senin sayacı okumanı istiyorlar. Ya da bir kişi geliyor okuyor bir yılın sonunda. Ondan sonra bakıyorlar işte sen çok mu kullanmışsın az mı kullanmışsın söylediğinden. Çok kullanmışsan aradaki farkı ödüyorsun. Az kullanmışsan da onlar aradaki farkı sana ödüyor. Böyle çok güzel bir sistem yapmışlar. Hani bunun güzel yanı şey oluyor. Her ay ne kadar elektrik faturası ödeyeceğini görebiliyorsun. Bir de işte yıllık değişimin ne kadar oluyor? Yıllık elektrik tüketim değişimin ne kadar oluyor? Onu görebiliyorsun. Ben de işte şeyi merak etmeye başladım. Evde çalış çünkü tam böyle şey zamanı doldu yani. Hani bir yıl geçti benim. Elektrik tüketimim arttı mı azaldı mı falan diye. İşte bir baktım çat diye bir gün banka hesabımdan para çekilmiş. Daha çok elektrik kullandığım için geçen sene içerisinde. Ondan sonra ben de merak ettim. Muhtemelen dedim hani evden çalışmaya geçtik. Onun etkisi olabilir diye. Bir tane işte sayaç aldım. Benim bütün bu masamdaki çalışma sistemi bir prize bağlı. O prizden işte modem var, işte iki tane monitör var, bilgisayar var falan filan. Ölçtüm baktım hakikaten ne kadar kullanıyorum diye. Günün sonunda baktım işte 1.23 kWh bir tüketimim varmış. O da işte günün sonunda 35 sente denk geliyor. İşte oradan şeye hesap ediyorum artık yani hani. Çalışırken harcadığım elektriğin masrafı bu kadarmış. İşte aydın ne kadara denk geliyor? Yaklaşık 8 euro gibi bir şeye denk geliyor. Hani o, bir yandan işte şeyi düşünüyorum işte bu evden çalışmanın getirileri de var. İşte götürüleri de var böyle ekstra elektriğe şey yapması gibi. Bilmiyorum sen de bu tarz şeyleri fark etmeye başladın mı? Hani alışkanlıkların değişti mi? Bazı şeyleri daha çok yapmaya ya da daha az yapmaya başladın mı?
Yani şey konusunda kesinlikle katılıyorum. Kıyafet konusunda. Çünkü dışarı çıkmadığın için daha az terliyorsun. Daha geç kirleniyor kıyafetler orası kesin. Elektrik ölçme mevzusu benim babamda çok var. Onun da evinde böyle sayaçlar var. Ne kadar elektrik yakıyor falan ölçüyor. Hatta onları otomatik prizlere bağlamış. Gece falan otomatik kapatıyor telefonundan. Böyle şeyleri var, alışkanlıkları var. Ben bir tek şeyde bir deneme yaptım. Benim Xbox normalde standby modda şey oluyordu. Standby modda şöyle oluyor. Arka tarafta aslında çalışıyor Xbox ama çok düşük güçte çalışıyor. CPU'sun çok küçük bir kısmını kullanıyor ama işte download falan oldu mu otomatik indiriyor. Hı-hı. Bir de açıl tuşuna bastın mı 3 saniyede falan oyuna dönebiliyorsun 3-4 saniyede. Kaldığın yerden devam edebiliyorsun. Onu Energy Saver moduna getirdim. Energy Saver modunda kapanıyor tamamen. Açılması bir 20 saniye falan sürüyor. Bir 20-30 lira fark etti. Klima yakmadığım kış zamanı denemiştim. 20-30 lira falan fark etti. Belki daha da efektif kullanmışızdır. O ay fırın çok az kullanılmıştır vesaire onları bilmiyorum ama bir fark yarattı ki. Tabii sürekli çalışması Xbox'ın çünkü o da çok güçlü bir alet değil, kuvvetli bir alet. Etkiliyor ama onun dışında öyle çok fazla işte şey kastım yok yani. Şu ne kadar yakıyor, bu ne kadar yakıyor. Onun dışında pandeminin yani birçok insana yaradı. Mesela geçen şöyle bir yazı okudum. Biraz da aslında dramatik bir yazı bu. Pandemide mesela şirketlerde özellikle kimin gerçekten iş yaptığını, iş bitirdiğini, kimin de iş yapıyormuş gibi gözüküp aslında orada boşu boşuna durduğunu ya da işte işleri başkasına delege ederek işleri yürüttüğü çok net bir şekilde ortaya çıkmış. Patronlar bunu görmeye başlamışlar. Hatta patronlar da aynı şekilde ortaya çıkmaya başlamışlar. Yani bütün gün ofise gelip gidiyor ama hiçbir şey yapmayan patronlar remote work'te tabii ortaya çıkıyor doğal olarak. Çünkü remote work'te direkt çıktığı görebiliyorsun, sonucu görebiliyorsun. O tarz insanlar için hiç iyi olmadı diyorlar. Remote çalışma. Çok da fazla öyle kovulma vesaire olmuş. Bu yabancı bir yazıydı böyle. Türkiye'de olan bir şey değil. Böyle bir etkisi olur remote çalışmanın. Tabii bu şekilde devam ettirilir mi bilmiyorum. Sen ofise dönmek istiyor musun mesela?
Ya ben açıkçası bugün bu bahsettiğim elektrik mevzusunu paylaşmıştım. Bizim bir Personal Finance diye bir Slack kanalımız var. Slack'te. Tüm şirkette. Orada bahsetmiştim. Orada da başkaları da bahsediyordu. Tartışmaya başladık işte yani işte pandeminin getirileri götürüleri remote çalışmanın falan. Ya ben açıkçası şunu düşünmeye başladım. Üretkenlik açısından şunu söyleyebilirim ki herhalde en üretken olduğum zaman diyebilirim. Ofise karşılaştırınca. Çünkü ofis gerçekten çok dikkat dağıtıcı ve biz daha önce de söylemiştik. Sende de var o. Yani kolay kolay odaklanamıyorum ben. Bir sürü biri geliyor bir şey yapıyor. Bir de böyle çalıştığım ekipte böyle biraz kilit bir konumda olduğun zaman hani kilit dediğim önem açısından değil de takımın ya da ürünün bilgisine sen sahip olduğun zaman genelde insanlar gelip sana soruyorlar. Ve bu soruyu da genelde yanına gelip yapıyorlar. Hani atıyorum Slack'ten bir mesaj atmaktansa adam diyor ki 2 dakika şuradan gelim yanına sorayım diyor. O senin dikkatini dağıtıyor. Hani bunun dışında üretkenlik dışında yani evden çalışmanın bana çok fazla artısı var. Ya yani ben bugün mesela işte atıyorum saat 7'de kalktım. 7'de çalışmaya başladım. Hani normalde atıyorum üşenirdim muhtemelen. Hani çünkü her zaman ben aynı ofise aynı saatte gidip geliyordum falan filan. Ondan sonra işte atıyorum ben öğlen yemeğimi hazırlıyorum. Sağlıklı besleniyorum. Yediğim işte öğle yemeği ben bir kere yemek hazırlıyorum öğlen. Ondan sonra bunu akşam da yiyorum. Bu sayede işte akşam hani işten sonra yorgun olup da yemek yapamaya da işte genelde insanlar hani fast food'a kaçıyorlar ya da dışarıdan söylüyorlar. Evet. Eğer şeyde çalışıyorsan, ofiste çalışıyorsan hani bunu da gerçekten anlayabiliyorum yani işten sonra gerçekten insanın hiç hali kalmıyor yemek hazırlamak için. Ama şimdi evde çalıştığım zaman öğlen daha dinçsin akşama oranla. Yemeği işte o an hazırlıyorum. 2 porsiyon akşam tekrardan 2. porsiyonu da ısıtıp yiyorum. O mesela işte çok hem sağlıklı olmuş oluyor hem de çok daha uygun oluyor. Ben hatırlıyorum yani günde biz 10 euro gibi bir şey dışarıda para veriyorduk. Bir de işte bahşiş falan bırakman gerekiyor dışarıda. Yediğin yemek çok kaliteli değil. Gidiyorsun, sipariş veriyorsun, bekliyorsun. Tercihler rahat olmuyor. İşte ben vejeteryanım. Herkesin seveceği bir restoranı bulamıyorsun. Yani hep böyle ben hatırlıyorum. Yani nereye gitsek mevzusu oluyordu. Bilmiyorum sen de ofiste çalışıyorken olmuştur. Nereden yemek söyleyelim ya da nereye gitsek falan filan diye. Hani artık o tarz dertlerin olmuyor. Yani çok fazla zamanım var evdeyken. İşte bir anda atıyorum çamaşırı atıyorum. Çamaşır çalışıyor. İşte 3D printer'a bir şey atıyorum. 3D printer'dan bir şey print ediliyor aynı zamanda. İşte bazen işte kendime bir sandviç hazırlıyorum acıkınca falan. Hani böyle daha nasıl diyeyim o sen bahsettin ya işte o kitapta hani zamanın olunca onu sürekli bir şeylerle dolduruyorsun. Evde olunca da aslında öyle olmaya başladı bende. Farklı şeyler yapmaya başladım. İşte atıyorum en azından öğle yemek yerken bir şey izleyebiliyorum. Bu da mesela normalde olması mümkün olmayan bir şey ofiste çalışırken. Tabii. Bilmiyorum yani buna benzer senin de nasıl diyeyim davranış değişimleri oldu mu evde çalışıyorken?
Burada dinleyicileri seslenmek istiyorum. Evet sevgili dinleyiciler bekar bir adamın remote hayatta keyifle çalışmasını ve yaşamasını dinlediniz. Evli ve çocuklu bir insan olarak sendeki lükslerin birçoğu bende olmuyor maalesef. Hem evde yapılması gereken işler oluyor. Ben şimdi evde tabii hanım bütün işleri bırakmamak adına birçok işi hani ortak yapıyoruz. Bazen yemeği ben yapıyorum, bazen o yapıyor. Çamaşır konusunda genellikle o işler hanıma kalıyor ama diğer işte temizliktir vesaire onlarda da yardımcı oluyorum. Çocuğa bakmak da inen şekilde işi şekilde oluyor. Bütün gün işte 8 saatlik blok halinde işte çocuğun sorumluluğunu işine yüklemek çok doğru olmuyor. O yüzden gün içerisinde oğlum mesela arada toplantıda değilsen, toplantıda olduğum zaman anlıyor. Hani konuştuğum için girmiyor odaya ama hani o açıdan anlayışlı bir oğlum var. Ama onun dışında tabii ki şey yapıyor, giriyor. Hadi Nintendo oynayalım falan diyor. Ben de diyorum olmaz. yapacak bir şey yok. Biraz tabii o konularda senin kadar rahat değilim açıkçası. Ama hı-hı. Tabii ki yolda kaybolan, özellikle mesela İstanbul'da yaşadığım için yolda kaybolan zaman çok büyük bir zaman. Çok uzak mesafelere giden insanlar da var. 1 saat, 1,5 saat nereden baksan bir gidiş, bir de gelişi de yine 1 saat, 1,5 saat, 2 saat, 3 saat yolda geçiyor genelde. Çok yakın değilse iş yeri. Bu açılardan çok iyi oldu. Dediğim gibi şöyle yapmaya çalışıyorum. Hani günün içerisinde belli mesela 2 saatlik, 3 saatlik odaklanmış zamanlar ayırmaya çalışıyorum. Onu böyle hiç bozulmadan, dağılmadan sürekli bir şekilde devam ettirebilirsem o zaman çok verimli oluyor. Bir de tabii planlamayı çok düzgün, iyi yapmak lazım. Bütün gün boyunca yapacağın şeyleri bir gün öncesinden planlayıp yazarsan ve sabah kalktıktan sonra özellikle o zihnin taze olduğu, temiz olduğu, daha YouTube'a girmeden, Twitter'ı görmeden girdiğin ve çalıştığın o blog kısımlar o çok çok çok faydalı oluyor. Çok verimli oluyor. O açılardan iyi yani. Remote'un böyle artıları var. İşte spor kısmı birazcık sıkıntı. Hareket etmiyoruz. Hı hı. Pandemide ben bir ayda kilo aldım. Şu an onları vermeye başladım. Vermeye çalışıyorum. Böyle dezavantajları oldu. Ama genel olarak tabii özellikle biz yazılımcılar için çok çok faydalı. Ama bugün deseler ki biz bir ofis açıyoruz ve takım orada bir arada çalışacak. Özellikle böyle kompleks feature'lar tarafında ben ofisin o kadar da kötü bir şey olmadığını düşünüyorum. Bazı yerlerde özellikle böyle bir arada anlık kararların alındığı toplantıların falan sıkça olduğu noktalarda ofiste çalışmak da o kadar kötü bir şey değil. Yani bence hatta pozitif etkisi de olabilir. Ama şu an bizim çalıştığımız geleneksel ofis yani bir, rutin bir gün olarak baktığımızda tabii ki dediğin bölünmeler çok sık oluyor. Birisi kahvesini deviriyor, ona bakıyorsun, orası da birisi geçiyor, kapı çalıyor. Bazı ofislerin kapıları var çalan. Ondan sonra birisi orada bir şey görüyor, bir video görüyor, onu arkadaşına anlatıyor, gösteriyor ya da sana bir link atıyor, şuna bak diye. Sürekli bölünüyorsun. İşte do not disturb etsen bakmasan bu sefer gönül koyuyorlar. Öyle bir hı-hı sıkıntı oluyor falan. Ofis ortamı o yüzden çok şey. Mesela benim bir arkadaşım vardı. İsmini söylemeyeceğim burada. Gece bakıyordum hep böyle 11.30'da falan çıkıyor. Gece geç saatlere kadar çalışıyorum diyor. Dedim ki sen 6'ya kadar hiç çalışmıyorsun. Yani bunu artık kabul et. 6'dan sonra herkes çıktıktan sonra çalışıyorsun diyordum. Evet diyordu yani hakikaten öyle. Gün içerisinde işte internete baktım, Twitter'a baktım. Öğle yemeği saatine kalmış bir saat. Bu arada çalışılmaz. Öğle yemeği saati geldi. Nerede yemek yesek? Yemeği yedik. Geldik. Yemek biraz ağırlık çöktürdü. Çünkü çok yedik. Çünkü porsiyonlar büyüktü. Bir kahve içelim. Hadi kahve içtik. Hadi sigara molası. Bir de sigara içenlerin molası var biliyorsun. Günde 3 defa 4 defa molaya çıkıyorlar. 15'er 20'şer dakikadan. Müthiş bir bölünme. Japonya'da öyle bir şey vardı değil mi? Sigara içmeyenlere ekstra para mı veriyorlardı? Bir şey veriyor. İzin mi veriyorlardı ekstra?
Ha, şeyde de öyle yapmışlardı. Ben hatırlıyorum benim staj yaptığım Protel'de de. Artı bir gün mü ne veriyorlardı sigara içmeyenlere?
Ne güzel işte. Bunu ayrımcılık olarak adlandıranlar da var. O yüzden çok girmeyeceğim o konuya. İşte sonra zaten oluyor saat 3. Mesain bitmesi zaten 5-6. Servise biniyorsan 5'te 5.30'da çıkıyorsun. O arada işte yine ne yapabiliyorsan çalışmıyoruz denmesin diye ekstradan çalışıyorsun. İşte o yüzden de çok verimli olmuyor günler. Remote bunu bir hayli önünü açtı. O açılardan güzel yani. Yermeyeceğim burada remote'u. Ama tabii her iyi şeyin kötü taraflarını da görmekte fayda var.
Aynen. Ya aslında o sigara mevzusu belki başka bir bölümde detaylı gireriz. Benim bayağı opinionated olduğum bir konu. Öyle diyeyim. Yani ben mesela işte biz Almanya'da işte herkes aynı sağlık sigortası ücretini ödüyor. Belli de bir limit var. Hani atıyorum 1 milyon euro para da kazansan belli bir limitten sonra artık senin şeyin artmıyor. Sağlık sigorta, zorunlu sağlık sigortasını eğer kullanıyorsan, özele geçmediysen. Yani orada çok adil bir sistem var diyebiliriz. Orada ben mesela benim düşünceme göre eğer bir kişi sigara içiyorsa bence daha fazla sağlık sigortası ödemesi gerekiyor. Çünkü bilimsel açıdan kanıtlanmış kesinlikle sağlığına zarar olabilecek şeyi sen kullanmaya devam ediyorsun ve sistemden muhtemelen ortalama bir kişiden daha fazla para alacaksın tedavilerinden dolayı ya da ileride yaşayacağın hastalıklardan dolayı. Bu tabii çok uzun bir konu tartışması. Belki başka bir bölümde uzun uzun bunu konuşuruz. Ama sen çok güzel bir konuya değindin orada. Do not disturb dedin. Bu ikimiz de kullanmaya başladık. iOS 15'i. Orada çok güzel bir focus özelliği geldi. Daha önce de bahsetmiştik bölümlerde. Ben onu biraz daha artık özelleştirmeye başladım. Şimdi normalde benim sleep focus vardı. İşte yatma saatim geldiği zaman hiçbir şekilde hiçbir bildirim görmüyorum ekranda. Yani ekran aydınlanmıyor ya da işte titreşim olmuyor. Şimdi ben onu bir de iş için ayarladım. Orada da zaten ben de nasıl diyeyim hiçbir şekilde hiç kimseden bir bildirim almıyorum. Ama tek farkı şey yapıyorsun. Bildirim ekrana düşüyor ama ekranın ışığı yanmıyor. Böyle çok güzel ayarları var. Çok hoşuma gitti. Yani hani orada şey diyorum, hani biri bir şey yazıyorsa sadece ben baktığımda telefona göreyim onu. Hani o kişi beni uyarmasın. Hani bir anda şey yapmasın, bölmesin işimi diye. Ben açıkçası bu özelliğin muhtemelen en çok sevilen özelliklerden biri olacağını düşünüyorum. iOS 15'te. Bilmiyorum senin tecrübelerin nasıl? Bir de biz ikimiz de kullandığımız için ikimiz de iMessage'den yazışıyoruz. Orada da çok güzel bir özellik var.
Evet.
Eğer sen bu fokus özelliğini kullanıyorsan iMessage'de bana göstertiyor orada Seyfettin notification'ları silence yaptı diye.
Evet.
Yani notification almayacağını söylüyor. Hani o an anlıyorum, ha bak bu adam çalışıyor muhtemelen, ama çok rahatlıkla gene gönderebiliyorsun çünkü biliyorsun ki ben seni işinden alıkoymayacağım. Çok güzel bir özellik olmuş. Bilmiyorum sen de böyle aktif bir şekilde kullanıyor musun? Kişiselleştirdin mi özelliği?
Yani fokus modu ilk duyduklarında ben de şey dedim, ha ne güzel özellik dedim bir sürü insan gibi. Ama şunu bilmekte fayda var. Yani bu konularla ilgili de bayağı bir okuma yaptığım ve deneyimlediğim için de söyleyebilirim. Fokus mod ne kadar var olursa olsun sizin odaklanmanızı sağlayacak olan şey fokus mod değil. Yine o yine sizsiniz. O iş sizde bitiyor. Her ne kadar görmek istemeseniz de eliniz sürekli telefona gidiyorsa her boş vakitte, her kod derlenirken mesela biz yazılımcılar için eliniz telefona, Twitter'a gidiyorsa zaten fokus mod istediği kadar açık olsun. Hiçbir anlamı yok. Orada biraz oto kontrolü, o disiplini sağlamak gerekiyor. Bu da kolay bir şey değil. Yani bu mevzu üzerine ben zaten yazmıştım ama yani şu an mevcut sosyal medya düzeninden kurtulmak çok çok zor. Çünkü beynimiz artık yapısını değiştirdi. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey zaten. Sürekli elimiz artık telefona gide gide bir noktadan sonra beynin yapısı değişiyor. Ve onu tekrardan geriye döndürmek, bu boşlukları sürekli telefonla kapatmaya çalışma alışkanlığından kurtulmak bayağı aylar süren bir aslında tedavi diyeyim süreci gerektiriyor. Bu tabii bir klinikte gördüğüm bir tedavi gibi değil. Sizin kendi kendinize uygulayabileceğiniz de bir şey ama dediğim gibi çok çok zor. Çünkü bugün artık sosyal medyada olmayanı, değil mi? Yani sanki toplumun başka bir kesiminden, toplumun dışında başka bir kesimdenmiş gibi davranılıyor. Zaten bu da insanların işte fear of missing out, FOMO dediğimiz şeyini tetikliyor. Bu da bizi tekrardan bu sefer sosyal medyanın içerisine sokuyor. Bu konularda daha bilinçli olmak ve ne yaptığınızı bilerek hareket etmekte fayda var ki şu an mesela böyle psikoloji kliniklerine falan bakıyorum ben. Hep telefon ve sosyal medya bağımlılığına özel terapi programları var. Yani demek ki bu da artık çok ciddi bir konu haline gelmiş. Oyun bağımlılığı için de var. Tabii o da bir problem. Günümüz problemlerinden bir tanesi. Ama tekrar fokus moda gelecek olursak yani çok güzel bir özellik. Özellikle grup grup yani ayırabilmek çok güzel. Onları programlayabilmek çok güzel. Onları shortcut'a bağlayıp otomatize etmek çok güzel. Mesela ne bileyim sabah ben ilk Xcode'u açtığımda otomatik olarak fokus modu başlat diyebilirsin mesela. Değil mi?
Yani, aynen onlar... bir de senkronize oluyor hem Mac'te hem iPhone'da.
Evet. Evet. Sen Mac'te açınca hop iPhone'da bir anda fokus moda geçiyor. Bu açılardan çok güzel. Acil araması gereken insanları ekliyorsun. Onlar aradığı zaman fokus mod devre dışı kalıyor. Bunlar hep düşünülmüş güzel özellikler. İnşallah daha fazla kullanılır, daha fazla yaygınlaşır diyelim.
Ya bu şeye bahsetmen güzel oldu aslında, sosyal medya bağımlılığı. Bu konuda aslında bir bölümde yapmak istiyorum yani. Ben de zamanında hakikaten bağımlısıydım. Zaten bizim tanışmamız da o bağımlılığın sonucu. Hani tabii iyi yanları ya da kötü yanları var dersin de bence kötü yanları son zamanlarda özellikle Twitter'ın tam bir linç kültürü haline gelmesi, işte herkesin king kustuğu bir platform haline gelmesi, Instagram'ın, ben neredeyse hiç kullanmadım Instagram hayatım boyunca. Bir gösteriş mekanına dönmesi, insanların yaşamadığı hayatları yaşıyormuş gibi göstermesi. Evet. Çok çok farklı konular bunlar. Ben yani çok aktif olarak kullanmıyorum artık sosyal medyayı. Belki bir bağımlıyı alıp belki ya da işte bağımlı olup da bağımlılığı bırakmış birini alıp aslında sohbet etmek güzel olur. Bir de ben mesela şeyi fark ettim. Bu yeni işe geçtikten sonra iş ve kişisel bilgisayarımı ayırdım. İş bilgisayarımda hiçbir şekilde kişisel bir şey bulunmuyor. Bir tek iCloud hesabıma girmek zorunda kaldım. Orada da AirPods senkronize olmuyor tek türlü. Sadece bir tane iCloud hesabına bağlayabiliyormuşsun AirPods'ı. O öyle saçma. Bir saçmalık. Aynen, dünyanın en saçma şeyi. Bilmiyorum, belki güvenlik içindir ama yani belki iki hesabım var. Bilmiyorum. O biraz saçma geldi bana. Çünkü işte bir iPhone'da kullanıyorum. Çünkü bu AirPods'un şeyi muazzam çalışıyor. Yani cihazlar arası geçişi. Ben mesela işte şu an seninle bilgisayardan konuşuyorum. Şimdi ben telefon çalsa anında benim kulaklık, telefonu açsam kulaklık iPhone'a geçiyor. Onunla konuşmaya başlıyorum falan. Muazzam çalışıyor ama işte aynı iCloud hesabını girmen gerekiyor. Bunun dışında işte ben ayırınca şeyi fark ettim. Hiçbir şekilde işte normalde ben daha önceki bilgisayarımda işte hem iş hem kişisel bilgisayar olarak kullanıyordum. Sürekli işte bir Hacker News açıyordum. Sürekli bir şeylere okuyordum falan filan. LinkedIn'de ne olmuş falan filan, sürekli bir şeyler bakıyordum. Şimdi iş bilgisayarına bunların hiçbiri yok. Yani full fokus işe odaklanabiliyorum. Yani işle ilgili şeyler yapıyorum. O açıdan çok faydasını gördüm. Eğer odaklanmada sorun yaşayanlar varsa hani tavsiye ederim bu iş ve kişisel bilgisayarı ayırmayı.
Bu bağımlılıkları bırakma konusunda çok aslında önemli bir tedavi yöntemi diyeyim. Çözüm yasaklamak, yani işte mesela atıyorum çok fazla elin Twitter'a gidiyorsa Twitter'ı yasaklayacak, bloke edecek, mesela ben kullanıyorum, uygulamalar kullanman lazım. Onu açtığın zaman Twitter'a ne browser'dan, çünkü app'i silersen browser'dan girmeye başlıyorsun, öyle bir bağımlılık çünkü bu. Bütün Twitter.com'a giden isteklerin hepsini, yani bu bir RSS haberinin içerisinde bir Twitter tweet embed varsa onu da blokluyor. Öyle bir sağlam bir blok yani. YouTube, Twitter, işte bunun gibi Instagram, ne varsa elin neye giriyorsa onları yasaklamak iyi bir yöntem. Erişimi ve ulaşımı zorlaştırmak aslında genel tabiri onun. Sigarada da aynı şekilde şey var. Bu beynin tabii ikna olma mevzusu şu. Tabii faydaları vardır dedin ya, onu da birazcık bahsedeyim. Faydaları tabii ki de var ve zaten insan beyni buradan şey olduğu için, sürekli mutluluk salgıladığı için ya da kendi açlığını giderdiği için o bahaneleri otomatik olarak zaten sentezliyor. Yani diyor ki ya bak, ben bunun sayesinde şu insanlarla tanıştım, şöyle bir kitle oluşturdum. İşte o yüzden bak bu faydalı aslında, işte Instagram'da şunu gördüm, şu bilgiyi edindim. İşte şu an masamda duran şu ürünü Instagram reklamından gördüm aslında. Hani böyle böyle faydaları var diye. Ama oturup da böyle bir mantıkı düşündüğünde zararları faydalarına göre çok çok çok daha fazla ağır. Ama işte beyin o şeyi bahane sentezlemeyi sürekli yaptığı için arka tarafta sen her zaman onun faydalı olduğunu düşünüyorsun. Bu şey demek değil bu arada. Burada Twitter kesinlikle zarardır ve kullanmayın demiyorum. Ama mesela böyle akşamları bir saate falan sınırlamak, ki bunu yaparken ben de çok zorlanıyorum. Çünkü de şimdiki işimden dolayı sürekli güncel şeyleri takip etmem lazım. İşte bunun için RSS falan kullanmaya çalışıyorum gibi böyle bir sürü teknikler var. Bunun için ayrıyetten uzun bir bölüm yaparız. Sen şimdi şeyi söyledin. Bu AirPods'un bağlanmaması dünyanın en saçma şeyi diye. Tabii dünyanın en saçma şeyi değil yani. Şu an dünyada bir sürü saçma şey oluyor. Mesela Afganistan mevzusu bambaşka bir konu. Bu konuyla ilgili ama biz çok siyaset konuşmadığımız için şey konusuna geleceğim. Bu Apple'ın CSAM miydi sistemi diye bir şey var. Çocukları koruma programı gibi bir şey Amerika'da. Senin telefondaki fotoğrafları Apple'ın söylediği kadarıyla cihazın içerisinde inceleyip daha sonra sakıncalı bir içerik varsa çocuklara yönelik bunu FBI'ya mı, yani sonuçta işte merciler neyse devlet makamları, o makamları raporluyor ve işte bu kişi şüpheli aktivitede bulundu diye. Sonra sen böyle evde çay içerken kapıda
SWAT giriyor camdan.
Buna gülüyoruz. Mesela bazı Twitch yayıncılarına falan öyle ihbar yapıp evine SWAT göndermişleri var seyircilerin trolleyip. 2-3 yerden işte biz bu sokakta oturuyoruz şu evde işte şöyle adam işte kız arkadaşını dövüyordu falan diye böyle polis yolluyorlar eve. Ya da daha ağır bir şeyler söylüyor. İşte uyuşturucu ticareti var falan diye. Tabii böyle bir şey ortaya çıkınca Amerika'da şöyle bir şey oldu. Bunlar privacy diyorlardı. Hani sen benim fotoğraflarımı görüntüleyip bir de yanlış ihbarda bulunabiliyorsun. Benim adım, benim hayatımı mahvedebiliyorsun. Hani burada mahremiyet konusu geldi. Bu da tabii biraz hassas bir konu. Çünkü bir tarafta çocukların işte kendi kişilik özlük haklarını koruma durumu var ki çok önemli bir konu. Ama bir yandan da yanlış ihbarlardan dolayı bir sürü yanlış şey yapma mümkün. Bu tarafta bu işin ne tarafına durulması gerekiyor? Biraz bu konuyu konuşabiliriz. Yani dünyanın en saçma şeyi olmasa da bu da. Yine de Apple tarafında duyduğumuz ilginç bir konuydu. Bunu bir konuşmak istedim.
Aynen. Aslında ya ben bilmiyorum, takip ettiğim işte teknoloji kanallarında Türkçe, orada bu konuya neredeyse hiç değinildiğini görmedim. Ama şu an Amerika'da bu inanılmaz derecede tartışma yaratmış bir konu. Hatta Almanya Meclisi'nden bir kişi de Tim Cook'a çağrıda bulundu. Böyle bir şey yapmayın diye, bu sistemi getirmeyin diye. Ben kısaca o sistemden bahsedeyim. Bilmeyenler vardır diye tahmin ediyorum. Sistem aslında Child Sexual Abuse Material diye geçiyor. Herkes tahmin edebiliyordur neden bahsettiğimi. Apple şöyle bir sistem getirdi. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu sistem Amerika'daki bütün şirketler için zorunlu bir sistem. Eğer bir fotoğraf yükleme özelliğine sahip bir siteniz varsa, bu sitenize yüklenen fotoğrafları taramak zorundasınız. Ne olursa olsun. Bunu şu anda Facebook da yapıyor. Google Photos kullanıyorsan Google Photos da yapıyor. Aklınıza gelebilecek bütün Instagram'da yapıyor. Bütün fotoğraf yüklediğiniz sistemler yüklediğiniz fotoğrafları tarıyor. Şimdi burada tabii tarayıyorken ya bu fotoğrafta ne varmış bakalım gibisinden bir tarama yok. Bu sistemi yöneten işte Amerika'daki kurum bir database'e sahip. Bu database'te bilinen fotoğraflar var. Bu bilinen fotoğraflarında belli bir hash değerleri var. Yazılımcılar bizi dinlediğinden biraz teknik olacak ama anlayacaklardır diye tahmin ediyorum. Sistemin yaptığı şey de sizin fotoğrafınızın hash'ine bakıyor. Daha sonra da bilinen hash değerlerine bakıyor ve bunları karşılaştırıyor. Karşılaştırmanın sonucunda bakıyor bir match var mı? Match varsa bunu anında yetkili mercilere şikayet ediyorlar. Şimdi bu sistem hala hazırda dediğim gibi bütün fotoğraf yüklediğiniz sistemlerde var, sitelerde var. Apple'ın yaptığı şey ise bu eşleşme check etmesini cihazda yapıyor. Burada işte işler biraz karışıyor çünkü insanlar o zaman şey demeye başlıyor. İşte sen hani diyordun ki bu cihaz senin kişisel cihazın, bizim hiçbir ilgisi yok. Biz dokunma işte her şeyi biz cihazda yapıyoruz işte yeni atıyorum Siri artık sadece cihazda çalışıyor, istek atmıyor falan Apple serverlarına falan. İşte burada bir konflikt yaratıyor aslında. Bir nevi işte Apple'a Hipokrat demeye başladılar işte sen işte şey yapıyorsun diye, sen kendi söylediğin şeyi tükürdüğünü alıyorsun gibisinden bir şey olmaya başladı. 200'lü
yani.
200'lü aynen. 200'lülük yapıyorsun demeye başladılar. Şimdi ben orada şeyi de takip ettim. Wall Street Journal'da bu Craig Federighi'nin bir röportajı vardı. Çok güzel bir şekilde. Orada kendisi de anlatıyordu sistemin nasıl çalıştığını. Ben ona da kısaca değineyim. Şimdi sistem şu şekilde çalışıyor. Öncelikle birincisi bu sistem sadece Amerika'daki kullanıcılar için gelecek. Ama işte burada tartışılan mevzulardan bir tanesi eğer zaten ne hangi ülkede olduğu değil, Apple'ın böyle bir altyapı kurması. Bunu da daha sonra tekrardan tartışalım. Çünkü iş Çin'e falan gidince sen orada evet, sadece çocuk materyali değil başka türlü şeyler de koyabilirsin o sisteme. Sistem şu şekilde çalışıyor. Amerika'da yaşıyorsan daha bu aktivite aktive olmadı tahmin bildiğim kadarıyla yeni şeyle birlikte gelecek diye hatırlıyorum. Ve Amerika'da yaşıyorsun. iCloud fotosu aktifleştirdiysen sen yeni bir fotoğraf çektiğinde haliyle onu iCloud'a upload ediyor. Upload etmeden hemen önce Apple iPhone'da bu hash karşılaştırmasını yapıyor. Herhangi bir match olduğu zaman bunu tutuyor aklında diyelim. Daha sonra tekrardan sen başka fotoğraflar yüklüyorsun. Bu limit 30'u aştığı an Apple'a bir bildirim gidiyor. Apple'ın içerisinde bir grup ekip var. Bu ekip yüklediğiniz fotoğrafları check ediyor. Gerçekten burada bir eşleşme var mı diye. Yani orada hash'lere bakıyorlar da bu sefer şeylere bakıyorlar muhtemelen. Gerçekten o fotoğraflara bakıyorlar. Karşılaştırıyorlar. Bu fotoğraf bu fotoğrafla eşleşiyor mu diye. Onun ardından eşleşme varsa da işte artık FBI mi olur, başka kurum mu olur? Seni oraya o kuruma bildiriyorlar. O abiler de ablalar da gerekli gördükleri işlemi başlatıyorlar. Şimdi burada en çok tartışma yaratan konu Apple'ın bunu cihazın içerisinde yapması. Ve Apple'ın bunu savunuyorken de aslında biz daha çok privacy'yi önemsediğimiz için cihazda yapıyoruz. Diğer şirketler cloud'da yapıyorken diyorlar. Tabii bu yani teknik anlamda Apple çok fazla makale yayınladılar. Bayağı orada işte bu konuda uzman kişilerin görüşlerine falan da yer verdiler. Ama işte geçenlerde okudum, bir kişi bu hashing algoritmasını bulmuş Apple'ın bu iOS işletim sisteminde. Daha sonra gerçi Apple açıklama yaptı, biz o birebir o algoritmayı değil ama biraz farklı halini kullanacağız diye. Orada mesela işte reverse engineering'le insanlar şey yapmaya, işte hackerlar aslında, hacker dediğimiz insanlar bunlar oluyor. Hackerlar reverse engineering'le collision yaratan fotoğraflar yaratabiliyorlar. Yani bu şu demek oluyor. Bir şekilde bir fotoğraf yaratıyorlar ve bu fotoğraf o çocukla ilgili olan içeriğin fotoğrafına eşdeğer oluyor. Ama gerçekte o fotoğraf değil. Haliyle bir collision ortaya çıkıyor ve o fotoğrafa sahip olan kişi o içeriğe sahipmiş gibi ele alınıyor. Şimdi bu da o zaman akla şu soruları getiriyor. Atıyorum sen bir siyasetçisin. Ben bu şekilde collision yaratan 30 tane fotoğraf yaratırım. Sana da gönderirim ama sen hiçbir şekilde bunun farkında olmazsın. Bunlar senin iCloud hesabına yüklenir. Ardından hop Apple'a da şey gider. Tabii orada muhtemelen FBI'ya çıkmaz ama işte atıyorum o şirkette çalışan kişiye de güvenmen gerekiyor. Ondan sonra der ki ya bu adam şu şirketin CEO'su. Bu adamın şeyi bildirimi düştü falan filan gibi. Orada bir dedikodun çıktı mı yani hayatın kayar. Yani bu tarz şeyler inanılmaz önemli. İşte bu yüzden çok fazla tartışma yaratıyor. Ve Apple'ın bu konuda ne yapacağı henüz yani aslında belli. Ama işte geri adım atıp atmayacağı biraz tartışma konusu. Ki Apple'da bildiğiniz gibi genelde öyle kolay kolay geri atan bir şirket değil. Yani kısaca bu sistem aslında ve tartışmalar bunlar.
Yani sen bir bakmışsın ilkokul arkadaşın sana bir anda hayırlı cumalar mesaj atıyor her hafta. 6 ay sonra bir bakıyorsun kapına polis gelmiş mevzusu.
Ya işte oradaki Apple'ın savunması şöyle oluyor. Bizim diyor hani biz hiçbir şeyi doğrudan işte FBI diyelim FBI'ye bildirmiyoruz anında. Bizim kendi ekibimiz var şirkette. Biz kendimiz kontrol ediyoruz. Daha sonra bildirim yapıyoruz. Ama işte şimdi orada gene sıkıntı şu oluyor. Apple'dan birisi benim fotoğraflarıma bakıyor. Hani eşleşme var ama başka bir fotoğraf belki. Atıyorum sen kendi çocuğunun fotoğrafını çekmişsin mesela diyelim. Bir şekilde eşleşmiş. Tabii dediğim gibi bu eşleşmeyebilir. İşte Apple bunu bilmem kaç trilyonda bir diyor hata payının olması falan. Bunu tabii yani biz bir şey diyemeyiz. O şeyi okumak gerekir. Varsa white paper'ı onu okumak gerekir. Ama burada tamamen bizim yapacağımız tek şey Apple'a güvenmek oluyor. Tamam diyoruz hani bunlar hakikaten check edecek bu bir. İkincisi bu bahsettik bir database var. Bu fotoğrafların hash'inin yer aldığı. İşte tartışmanın başladığı nokta da böyle oluyor. Şimdi diyelim ki işte ABD'deki bu kurum hashing database'ini yaratıyor. Ve bütün şirketlere veriyor. Yani işte Facebook'a falan filan da bunlar veriyor. Ama Olur da şimdi Amerika'dan bir kişi atıyorum yarın öbürsü gün diyelim ki Edward Snowden'in bir fotoğrafı var. Bunu o hashing algoritmasına koysa ya da atıyorum işte bir gazetecinin mesela bir önemli bir fotoğrafı var. Bunu o database'e koysa bu durumda sen kimin telefonunda o fotoğrafın olup olmadığını bilebiliyorsun. Ama işte Apple da diyor ki bizim işte şirkette elemanlar var, onlar bakacak. O yüzden biz bunun önüne geçiyoruz diyor.
Bir de bu yasal zorunluluk olduğu için yani çok da fazla yapabilecek bir şey yok anladığım kadarıyla.
Aynen. Ya şeye bakmışlar mesela, Facebook bilmem kaç milyon tane bu şekilde raporlamış zaten devlete. Apple'da sadece geçen yıl içerisinde 200 tane raporlamamı ne yapmışlar. O da sanırım farklı bir servisle alakalıydı. Yani bu iş bayağı tartışma yarattı. Çünkü konu şuraya geliyor. Yani tamam okey, kimse zaten hani bu çocukların fotoğrafların bu şekilde yayılmasını istemez. Konu o değil. Konu diyor ki, konu aslında yarın öbürsü gün atıyorum Çin diyecek ki bu işte o meşhur bir Çin'de fotoğraf vardır. Taiwan Square miydi neydi? Bu tapların önün Tiananmen aynen. O mesela o fotoğraf benim bildiğim kadarıyla Çin'de yasak. Şimdi Çin dese ki buyurun bu da bizim database'imiz Apple'a.
Tabii. Ki şu an diyor.
Aynen ve şey dese biz tamam yani hani sen Apple'de elemanlar kontrol etmesini istemiyoruz. Sen gelen şeylerin hepsini çat çat bize bildireceksin dese bu zaman ne olacak? Çin'deki bütün Çin karşıtı işte hükümet karşıtı görüşlerin hepsi pat pat pat pat pat Çin hükümetinin eline geçecek. İşte herkesin bu mevzuyu bu kadar tartışmasının nedeni bu şekilde. Yarın öbürsü gün başka fotoğraflar bulup insanların kendi cihazlarına fişlemesi aslında bir nevi değil mi? Sorun yaratacaktır diye. Bakalım bilmiyorum Apple ısrar edecek mi?
Edecek. Ben diyeyim şimdiden. Spoiler.
Ya da işte nasıl şey yapacaklar, etmeyeceklerse de nasıl bir tavır takınacaklar daha sonra bilmiyorum. Biz Eylül'e geliyoruz şimdi. Bizim şeyler başlayacak, etkinlikler başlayacak. O etkinlikten önce de gene bölümlerde biz konuşuruz. Tabii. Apple neler tanıtabilir diye. Orada değinirler mi bu konuya? Bekleyip Hayır. göreceğiz.
iPhone tanıtacaklar ya.
Ya ben bana da atmazlar gibi geliyor ama işte şimdi mesela aklıma şey geldi biz. Konuştuk. Biz iOS 15'in betasını kullanıyoruz. Bilmiyorum dinleyenler arasında kullananlar var mı? Apple Safari'de inanılmaz bir değişiklik yaptı. Yani bayağı bildiğiniz ters yüz etti Safari'nin kullanımını. İşte tab barı aldı, aşağıya koydu. Oradaki bütün butonları falan sildi. Ve bu da mesela inanılmaz bir tartışma yarattı. Ve her bir betada şu an yanlış hatırlamıyorsam 5. versiyonu yayınladılar beta'nın 4 ya da 5'te. Her beta'da bunu fixlediler. Her beta'da işte mesela dediler ilk versiyonda şey yoktu, yenile butonu yoktu. 2. versiyonda getirdiler yenile butonunu. 3. versiyonda farklı yere koydular falan filan. Aslında orada bir nevi beta'da şeyi gördük. Apple'ın ürün geliştirme aşamalarını gördük. Bir deneyimi nasıl iyileştiriyorlar onu gördük. Yani tabii önce çok kötüleştiler ama ben şu anda en son versiyonunu kullanıyorum. Açıkçası iOS 14'tekine oranla daha çok sevdim. Bir nevi hani bu şeyi göstertebiliyor. Apple hakikaten çok fazla tepki aldığında bir şeyleri değiştirebiliyor. Önceki şeylere nazaran. Ya işte klavye mevzusunu biz çok konuştuk. 4 yıl 5 yıl direttiler düzeltmemek için. Günün sonunda düzelttiler. Safari'de mesela işte daha beta'dayken düzeltiyorlar. Bunun güzel yanı işte beta kullanmayanlar bunların bu bizim çektiğimiz acıların hiçbirini işte o deneyimden çekmeyecekler. Bakalım belki bu konuda da geri adım atarlar mı, atmazlar mı ya da daha farklı bir strateji güderler mi? Zaman gösterecek.
Buradan Apple'a seslenelim. Biraz daha fazla QA'cı alın. Bir de user testing'e birazcık daha önem verin. Yani ilk çıktığı hali çok kötüydü çünkü.
Aynen.
Kullanılmaz haldeydi yani. Hani sırf hoş gözüküyor diye özellik koyduğunu Apple'ın son 1-2 senedir görüyorum yani. Bir soru bunlardan bir tanesi. Bütün işletim sistemini güzel gözüküyor diye yapmıştı. Bu benim yorumum tabii. Belki çok beğenen de vardır. Bir de mesela M1'li makinelerde Catalina kurulamıyormuş. Sadece Big Sur kurabiliyorsun. M1 alanlar Big Sur'a ve üstüne mecbur kalıyorlar. Bu Çin mevzusuna şöyle çok hızlı döneyim. Çin'in istemediği uygulamaları biliyorsun Apple App Store'dan kaldırıyor seri bir şekilde Çin devletinin. Bunun haricinde bir de Overwatch diye bir oyun var. Meşhur bir oyun. Bunun turnuvasında şampiyon olan çocuk bu Hong Kong olayları zamanında Hong Kong Free Hong Kong diye bir pankart açtığı için şampiyon olduktan sonra çocuğu diskalifiye ettiler, ödülünü geri aldılar ve bir daha çocuk hiçbir Overwatch turnuvasına, yani dünya şampiyon çocuk, giremedi. Çin hükümetinin isteği üzerine. Activision Blizzard zaten biliyoruz. Onu anlatmaya gerek yok.
Ya orada aslında Apple şey yapıyor. Yani şimdi orada aslında ben de mesela ikilemde kalıyorum. Çünkü bir nevi herkes şey olarak düşünüyorsun artık. Bak hükümetler insanların yanında değil, bizi şirketler kurtaracak falan. O yüzden insanlar çok fazla şirketlere gönül. Ama bir de öteki taraftan ya işte mesela eleştiriyorlar Apple niye böyle yapıyor falan diye. Ama öteki taraftan abi yani senin ülkendeki yasalar böyle. Özel bir şirketin senin ülkendeki yasalara karşı çıkması mümkün değil. Hani belki en fazla dava açar, şey yaparlar, mahkemeye verirler falan filan bir şey yapabilirler de. Hani bunun dışında o ülkedeki kanun neyse o şirket ona uymak zorunda. O yüzden de ben de bazen düşünüyorum yani biz çok fazla mı büyütüyoruz bu şirketleri gözümüzde? Belki hani eleştirilmesi gereken bu şirketler değil de sanki hani acaba kendi hükümetlerimize işte o yasaları koyanları mı eleştirsek? Hani önce bir çünkü atıyorum Apple bu sistemi getiriyorsa bunun nedeni yasada olmasından dolayı getiriyorlar. Ya da işte Çin'de o tarz şeyler yapılıyorsa atıyorum Çin diyor ki biz tanımıyoruz hani böyle bir şeyi. O yüzden sen buradaki yasalara uyman gerekiyor. Haliyle onu yapıyor. Şimdi sen şeyi de bekleyemezsin ki abi. Halkın yanında olsun, halkın şirketi bu Apple. İşte gitsin Çin hükümetiyle savaşsın. Çin ne derse yapmasın. Amerikan değerlerini getirsin Çin'e. Mümkün değil. Yani hani şirketlerin kurulma amacı kar elde etmek. Haliyle onlar da o ülkede ki yasalar neyi gerektiriyorsa onu yapmak zorundan. Hani bu sadece Çin'de de değil, Türkiye'de de böyle. Türkiye'de bir yasa bir şey çıkınca, bir uygulama yasaklanırsa mesela mahkeme kararı, Apple'ın onu uymak zorunda yani.
Yani tabii şunu da hatırlatmakta fayda var. İki konuya değineceğim senin söylediğinle ilgili. Bir tanesi bu Çin mevzusunda Apple birkaç sene öncesine kadar resmi olarak Çin'de yoktu. Ki Çin'de ürettirmesine rağmen cihazlarını yani. Ve şöyle bir durum oldu şimdi. Tim Cook'un sürekli büyümeye ihtiyacı var. O yüzden mesela iPhone pazarı belli bir doygunluğa ulaştığı zaman ne yapıyor? Daha başka pazarlara girmeye çalışıyor. Bu başka bir ürün pazarı da olabilir. Ya da daha önce hiç girmediği ülkelere girmek olabilir. Bu konuda Hindistan ve Çin mesela giremediği iki büyük pazardı. Bu ikisine de girmek için bütün tavizleri vermeye başladı. Çünkü insan nüfusu belli bir yere kadar, onun büyüme hızı da belli bir yere kadar. Sen ne kadar iyi satarsan sat bir noktada tükeneceksin. Aynı şey Facebook için de geçerli mesela. Facebook Afrika'ya balonla internet göndermeye çalıştı. Çünkü oradaki insanların internete ulaşmasından ziyade asıl hedefi kullanıcı sayısını arttırmak. Kendisine daha fazla bağlı insan oluşturmak. Apple da tabii Çin tarafında böyle bir anlaşma yapmış oldu. Gerçekte buradan şey konusuna geliyoruz. Hani işte bizi devletler değil de şirketler kurtaracak diye düşünen insanlar varsa onlara biraz distopik bilim kurgu romanı okumalarını tavsiye ediyorum. Özellikle cyberpunk temalı. Çünkü bütün distopik bilim kurgu romanlarının çoğunluğunda bu çok fazla kullanılan bir trop'tur, bir klişedir. Şirketler ele alır bütün yönetimi ve şeyi. Her işi şirketler yapmaya başlar ve bu sefer kapitalizmin de şeyiyle birlikte, çarkların dönmesiyle birlikte insan yaşam kalitesi çok düşük seviyeye gelir. Her zaman senden daha düşük fiyata çalışacak birilerini bulur şirketler. Böylece sefil, rezil bir hayat sürersin. Hiç mutlu değilsindir ve ana karakterimiz bu dünyadan kaçışın yollarını aramaktadır deyip hikayenin başlangıcını yapayım. Bu konu çok işlenen bir konu. Hiçbir zaman şirketlere güven olmaz. Çünkü şirketlerin amacı her zaman kârı maksimize etmektir. Kapitalist düzen biraz böyle. Diyelim böylece bir kamu spotu da yapmış olduk. Ben şirketlere bu konuda hiç güvenmiyorum. Apple'a da bile güvenmiyorum açıkçası ama şu an Apple'a güvenmekten başka çarem yok diye düşünüyorum. Google zaten. Hani rakibi Google. Mobil telefon kullanmak zorundasın. keşke kullanmasam, keşke eski tuşlu asker telefonlarına dönebilsek. Bunu da düşünmemin birçok sebebi var. Özellikle odaklanma konularıyla ilgili. Tabii ki bir sürü faydası var. Ama bunu yapamadığımız için de mecbur Apple'a güvenmek zorundayız. Çünkü alternatifi Google. Burada da Google'cılar bize çok tepki gösterecek. Yani. Google da çok iyi falan diye. Ya mesela şey konusunu söyledim ya, bu sistem konusu mesela hiç gündeme gelmedi Türkiye'de diye. Bu çok doğal bir şey. Çünkü biz bu tarz şeyleri çok önemsemiyoruz. Bizim için önemli olan yeni çıkacak telefonun kaç megapiksel olacağı falan. Çünkü genel tüketici böyle şeylere dikkat ediyor. Bir de bu privacy konuları, gizlilik konuları gerçekten hiç önemsenmiyor yani. Büyük şirketlerin KVKK'yı çok rahat bir şekilde çiğnediğini görüyorsun. İnsanlara işte gizlilik konusunu anlattığın zaman, ya Google ne yapsın benim bilgimi, ben nereye gitmişim falan, kimin umurunda, ben kimim ki diyen çok fazla insan var. Ben işte gizlilik konusuyla ilgili hani birçok servisi ücretli olarak kullandığımı, İşte privacy first alternatiflerine para verdiğimi söylediğinde, ya oğlum deli misin, buna para mı verilir? Bu da bedavası varken diyen. Daha da ileriye götüreceğim mesela, bilgisayar oyunlarına para verdiğimi söylediğimde bundan bir 10 sene önce, ya bedavası varken paralısı niye para veriyorsun oyunlara diyen bir sürü insanla mücadele etmiştim zamanında. Bedavası değil, torrent yani. Free to play oyunlardan bahsetmiyor. O zaman çok free to play oyun yoktu. Böyle bir ortamdayız. Tabii bu bilinçlendirmeyi de yapması lazım. Burada da tabii devletlere, milli eğitime vesaireye çok aslında büyük bir rol düşüyor. Bu konuları birazcık daha işlemeleri gerekiyor. Sen bahsetmiştin yani Almanya'da kamera yokmuş. Yani güvenlik
bizim ofiste yoktu yani.
Faydasına karşılık böyle bir faydası olmasına rağmen gizlilik ihlalinden dolayı böyle bir şey varmış. Mesela biz bizim apartmanın girişine bir IP kamera koyalım ve hani insanlar kamera görüntülerini seyredebilsinler diye bir şey yapmıştık. Bu KVKK'ya mesela aykırıymış. Bunu öğrendik. Aynen, o yüzden onu yapmayı iptal ettik. Çünkü öyle apartmanın içinden geçen insanların bile sürekli izlenebilmesi onların mahremiyetine ters bir şeymiş. Ve yasaya aykırıymış, böyle duyduk. O yüzden bu konu
tamam,
önemli bir
yani.
Konu.
Kameraya koyunca görüyorsun yani kim eve ne zaman giriyor, ne zaman çıkıyor falan filan, kim kiminle giriyor falan filan. Yani bunlar hani çok önemli şeyler. Bizim millet hani genelde böyle camda birinin beklediği bir mahallede büyümüştür de yani o evet. Mesela o kişi aslında o bütün mahallenin privacy'ini mahveden kişi. Yani evet. Burada çünkü günün sonunda kimse kimsenin yaptığını takip edemez, hiçbir şekilde şey yapamaz. Yani bugün sen mesela bir evin dışarısına bile kamera koysan yani yan komşun soruyor bu niye burada kamera var diye. Çünkü sen o da geçecek o evin önünden. Sen o zaman göreceksin ya yani. O zaman ne zaman geçiyor, ne zaman geçmiyor, kim ne geçiyor, hangi kıyafeti giyiyor. Yani hani o kişinin oradan geçmesinden bile sen bir sürü bilgi elde edebiliyorsun aslında ve o bilgiyi tabii. O kişinin şeyine kullanabiliyorsun.
Tabii bir de o şeyleri seyreden insanlar başkalarına anlatıyorlar falan işte. Bugün aynen. Mesela ya bir şey okudum. Bakkalın önünde oturup da kim ne alıyor, evine ne götürüyor falan diye izleyen işte amcalar, teyzeler falan varmış mahallelerde. Bayağı yani şaşırttı beni açıkçası.
Ya bunlar aslında çok önemli konu. Dediğin gibi bizim insanlarda genelde şey var yani. Kim benim şeyimi ne yapsın, datamı ne yapsın falan konusu. Bununla ilgili belki bir bölüm yaparız aslında. Kimse senin hani... Amaç orada senin datanı alıp da işte ya bak işte Mert şu çikolatayı seviyormuş değil de aslında günün sonunda amaç seni manipüle etmek. Hani işte mesela Çin'den falan konuşuyoruz da oradaki sistemin, oradaki hükümetin vatandaşları hakkında topladığı datanın değeri herhalde çok inanılmazdır. Çünkü o data sayesinde o halkı. O komünist düzenin içerisinde yönetebiliyorlar. Yani öyle bir data şey olmasa bu şekilde bir sistem kurulamaz. Yani hani bunu en rahat örneğin işte Avrupa'da görebiliyorsun. Kimse kimsenin datasına erişemiyor, şey yapamıyor. Haliyle böyle sistemler kurulamıyor.
Evet, korona zamanında mesela Çin bütün apartmanların önünde kamera koymuştu. Kim giriyor çıkıyorsa çat diye fotoğrafını çekip sisteme yüklüyormuş. Böylece sen çıktın, niçin çıktın, markete mi gittin, önemli bir şey için mi gittin falan. Diyorlar işte Çin nasıl yendi koronayı falan diye. İşte yani komünist devlet olunca bir şekilde yeniyorsun yani. Evet, bu konular üzerine tekrardan başka bölümlerde konuşuruz. Güzel konular. Hoş, ben konuşmayı seviyorum yani privacy konularıyla ilgili. Neye ne para veriyorum merak edenler vardır. Onları tek tek anlatırım. Yani şöyle, benim kişisel web sitemin işletmesine herhalde ayda bir $100 falan gidiyor. Yani server maliyetinden, analytics tool'undan, comment sistemine kadar bayağı sağlam para veriyorum. Ama şikayetçi miyim? Hiç değilim. Bütün kullanıcılarımın verisi güvende oluyor. O veriyi kimseyle paylaşmıyorum, üçüncü partilerle paylaşmıyorum. Bu şey konusunda, bu verimin kim ne yapsın konusunda belki Netflix'teki The Great Hack belgeselini tavsiye edebiliriz. Yani çünkü senin verin sayesinde sadece komünist devletler değil, özel şirketler de senin düşüncelerini modifiye edebiliyorlar. Orada çok akıllı yöntemler kullanıyorlar. The Great Hack'i de bir tavsiye edelim laf arasında. Show notlarına yazarız. Onun dışında var mı bu hafta da hani böyle bahsetmek istiyorum dediğim bir konu? Yoksa ufaktan
yok aslında. Aynen, belki şeylere değinebiliriz. Biz genelde çok fazla feedback almıyoruz. Podcast'in doğası gereği. Bu çok mümkün olan bir şey değil. İşte atıyorum bir blog yazısı yazıp da altına yorumlar gelmiyor. Bir de podcast anında tüketilen bir şey değil. Genelde podcast dinleyicilerin belirli bir dinleme zamanı oluyor. Ben mesela işte yemek yaparken podcast dinliyorum. Evet. Yeni bölüm atıyorum pazar günü bile çıksa, ben hangi gün yemek yap işte denk gelirse o zaman dinliyorum. Haliyle de gidip tekrardan geriye dönüp bir yorum yapmak şey gibi bir şey de olmuyor. Ama sağ olsun 7 kişi bize Apple Podcast üzerinden yorum yazmışlar.
Evet, çok 20 mutlu kişi oluyoruz.
Aynen 20 kişi de puan vermişler bize. Belki onların üzerinden geçeriz. Bilmiyorum nasıl yapalım, ben okuyayım mı?
Yani okumaktan ziyade şöyle, mesela bir Koray Birant yorumu vardı. Biz o yorumu görmeden önce zaten çağırmıştık Koray Birant'ı. Aynen. Ve onunla ilgili şöyle ekstra bir bilgi de verelim. Biz bölümü çekmeden önce ön muhabbeti yaparken ona da zaten bizim bir önceki bölümdeki podcast işte dinleyen arkadaşları demişler ya bu çocuklar senden bahsediyor. Sen niye gitmiyorsun bu podcast'e demişler. Birkaç saat sonra da Mert'in daveti gelmiş mesaj kutusuna, Koray Birand'ın. Öyle güzel bir denk gelme olmuş.
Arkasından arkadaş da zaten şey yaptık. Evet. Editlemiş yorumunu. Evet. Şey yapmış diye.
Kralla sohbet gerçekleştirdi diye. O dışında yani çok güzel şeyler var. Bu şeyi çok fazla duyuyorum. Motive olup kitap okumaya başladım. Bunu Abdullah nickname'inden tanıdığım için yazılım camiasından o yazmış. Bunu geçen bir yazılımcı buluşmasına gittim. Oradaki çocuklara da söylediler. 3-4 haftadır artık düzenli kitap okumaya başladıklarını ve gerçekten onları günlük yaşamlarını çok değiştirdiğini söylediler. O da beni çok mutlu ediyor. Bunun gibi başka internetten de yorumlar alıyoruz. Onun dışında işte yine
o kitap
güzel
mevzusu açıkçası şeyler. Benim evet. de en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Yani bir insanın kitap okuma alışkanlığı elde etmesi bence hayatında elde edebileceği en iyi alışkanlık.
Evet.
Yani kitap okumayı alışkanlık haline getirirseniz yani gerçekten muazzam bir hayatınız olur. Yani evet. Hem daha sağlıklı bir zihniniz olur. Sorunları daha kolay çözebilirsiniz. Problemlere nasıl yaklaşacağınızı bilebilirsiniz. Yani bilgi internette, yani derin bilgi dediğimiz bilgi internette yok. Kimse evet. bunları oraya eklemeyecek. Yani internette size paylaşılan bilgiler zaten genelde ortalama birkaç saat içerisinde hazırlanmış olan bilgiler oluyor. Atıyorum bir blog yazısı bile yazacak olsan detaylı, bu 5-6 saat süren bir aşamadan geçiyor. Ama bir kitabı yazmak yıllar alan bir mevzu ve kitabı yazan kişinin kitabı yazarken kendi geçmişinde elde ettiği yıllarca deneyimi paylaşarak bir şeyler yazıyor. O yüzden yani kitaplardaki bilgi internette bulunacağınız bir şey değil. O yüzden ben yani belki gelen yorumlardan bir tanesi de buydu. Sen bahsetmiştin Koray Birant yayınında. Ben arkadaş seçiminden bahsetmiştim. Ben orada tabii arkadaş seçiminden bahsederken hani gidip ya bu adamla arkadaş ya da bu kadınla arkadaş olurum olmam gidip bakıp da böyle bir seçim yapmıyorum. Ama tabii ben hani insanlarla gerçekten iyi ilişkilerim olduğunu düşünüyorum ama yakın arkadaşlığı mevzusuna gelince Kuray Brandt da zaten ona değinmişti. Hani dost oluyor musun mevzusu, hani dost nasıl elde ediyorsun konusuna gelince açıkçası ben şunu söyleyeyim. Ben genelde kitap okuma alışkanlığı olmayan insanlarla uzun süreli arkadaşlık kuramadığımı fark ettim. Çünkü belirli bir süre sonra o arkadaşlığın repetitive olmaya başlıyor. Sürekli tekrarlıyor. Yaptığın şeyler tekrarlanmaya başlıyor. Yaptığın aktiviteler tekrarlanmaya başlıyor. Ama tabii atıyorum koşudan bir arkadaşın varsa, sürekli koşuyorsan bu sıkıntı değil. Yani ama genelde işte böyle intellectual sohbet ettiğin insanlar varsa ve o kişi bu şekilde bir kitap okuma alışkanlığın yoksa artık bana nasıl diyeyim sıkıcı gelmeye başlıyor. Ya da işte sürekli aynı konuları konuştuğumuzu fark ediyorum. Ama öteki yandan kitap okuma alışkanlığı olan insanlarla baktığımda ben her seferinde ya dur bir daha buluşayım. Ya zaten podcast yapma nedenimiz buydu. Hani ben senin ne kadar çok kitap okuduğunu gördüm Goodreads'te. Ya dedim ki ben hani Seyfettin'le tekrardan ilişkilerimi yapayım. Zaten kendisi iyi bir insan. Tanıyorum.
Estağfurullah.
Bir de hani yani bir şeyler hayatımı hani daha da zenginleştireyim. Bu insanın hayatıma girmesi hani sadece duygusal anlamda beni iyileştirmiyor. Hem de yani bilgi anlamında iyileştiriyor dedim ve böyle bir şeye başladık. O yüzden ben de çok sevindim Abdullah'ın yorumunu, Abdullah Uraşkan'ın yorumunu görünce.
Teşekkür ederim.
Umarım buradan biz podcast'e devam ettiğimiz sürece o da kitap okuma alışkanlığını aynen okumaya devam eder.
Evet, bu alışkanlığı kazandırmak çok çok önemli. Özellikle çocuğu olan dinleyicilerimize çocuklarınızı kütüphaneye götürün sık sık. Kütüphane ziyaretiniz hiç eksik olmasın. Kitap ödünç alsın. O kitabı sonra tekrardan emanete bakma ve zamanını iade etme konularında öğrenmesi açısından çok önemli kitap ödünç alması. Kendi seçsin, istediği kitapları okusun tabii. Kötü çocuk falan gibi Wattpad kitapları seçmesi iyi olur. Onu da belirtelim. Bu aralar çocuklar çok öyle şeyler okuyorlar görüyorum da. Vampir, mafya ve işte liseli kız falan böyle şeyler var. Wattpad edebiyatı diyoruz. Yani herkesin seveceği bir kitap çeşidi var. O yüzden çocuklara bunu çok erken yaşta aşılamak çok önemli. Tabii bir de durumu da var yani ebeveyn ne yapıyorsa, anne baba ne yapıyorsa çocuk da aslında onları taklit ediyor. Çocuğunuz da böyle biraz çocuk gelişine girmiş gibi oldum ama hani anlamlandıramadığınız davranışlar varsa muhtemelen sizin bir yansımanız olabilir ya da etraftaki büyüklerin bir yansıması olabilir. O yüzden siz de kitap okursanız bu sefer çocuğa pozitif etki ediyor. Mesela benim oğlum gece yatmadan önce 3 tane falan kitap okuyoruz öyle uyuyor. Öyle bir alışkanlığı var. Tabii çocuk kitap okuyoruz. 3 tane kitap
olsun canım.
Okuyoruz. Ama kitap okumanın günlük yaşamın parçası olduğunu bizden görerek öğrendi. Bu açılardan faydalı. Onu da böyle bir kamu spotu olarak söyleyelim. Onun dışında bir de Koray Brand'ın kendini tanıtması konusunda bir hani ona niye müsaade etmediniz diye bir şey vardı. Şu geçen bölümle ilgili bir genel şey yapayım Koray Brand bölümüyle ilgili. Şimdi Mert büyük bir Koray Brand hayranı. Özellikle onun programa geliyor olması Mert'i çok heyecanlandırdı. Ve bütün aslında introduction vesaire orada Mert'e kaldı. Çünkü o konuda da hazırlanmış. Bir de mesela Koray Brand'a sorsaydık muhtemelen moda fotoğrafçısı deyip mütevazi kişiliğiyle geçecekti. Birazcık daha detaylı anlatmaya çalıştık. Bu arada Koray alınmasın ama hani ben bahsettiğimde tanımayan da bir sürü insan var. Koray Brandt'ta bölüm yaptık diyorum. O kim falan diyorlar. Çünkü mesela YouTube'da ona denk gelmemiş, seyretmemiş. İşte moda fotoğrafçılığı zaten alakası yok. Bu tarz konulara alakası olmayan insanlar bilmiyorlar. O yüzden o kadar da kötü bir intro olmadı ama bu tarz feedbackleri tabii göz önünde bulunduruyoruz. Dikkate alıyoruz. Tabii. Bunu da belirtmekte fayda var. Asıl konumuz olan zevk sahibi olmak konusunda konuşamadık Mert bu hafta. Artık aynen, haftaya kaldı.
Bir sonraki hafta
konuşuruz. Zevk sahibi bir insan olma mevzusunu konuşacaktık. Fatih Arslan'ın da bir tweetinden yola çıkarak böyle bir fikir aslında belirmişti kafamızda. Her ne kadar sonradan o kontaklıya bağlansa da bu konuyu bir konuşmak istedik açıkçası. Umarım ilerleyen bölümlerde o konulara değinmiş oluruz. Var mı söylemek istediğim şey?
Ya ben o şey tanıtma mevzusuna çok kısa değineyim. Ondan sonra da kapatırız bölümü. Ben o konuda şunu düşünüyorum. Yani bir kişiyi davet ediyorsak bizim belli bir nedenimiz var o kişiyi davet etmemiz. Yani biz hani böyle diyoruz ki genelde hani konu üzerinden kişi davet ediyoruz. Diyor, işte Koray Brand meselesini Generalist versus Specialist dedik. Aklımıza Koray Brand geldi, onu davet ettik. O kişiyi davet edip de hani kendini tanıtır mısın diye sormak bana biraz garip gelmişti. Ben aynı şeyi işte Rıza'yla Ufuk'u davet ettiğimde de yaptım. Ben hani garip buluyorum o kişiye kendini tanıtmasını ve genelde insanlar hani bugün sen bana da sorsan Mert kimdir desen ben muhtemelen hani kısa keserim derim ki ben yazılım geliştiriciyim bitti ama hani nasıl diyeyim insanlar kendilerini övmezler ya da işte çok fazla şeylerden bahsetmezler ve hani Koray Brandt'ı davet etme nedenimiz generalist olması ve bir sürü uğraşı olmasından dolayı ben kendim onu hani nasıl tanıyorsam o şekilde ifade etmek istemiştim. O yüzden ben uzun bir giriş yaptım orada ve bir sürü şey de unuttum aslında. Ben aklımda bir sürü daha fazla şey listelemiştim. Onun mesela Bitcoin mevzusu vardı. Bilmiyorum sen biliyor musun? Kendi
Yok.
ofisinin altına Bitcoin madeni kurmuştu. Onu bir Twitch yayınında anlattı hatta bayağı detaylı olarak arkadaşlarıyla birlikte. Ya bayağı bildiğin maden yani bütün işte ısıtma sisteminde, havalandırma sistemi işte elektrik tesisatı falan çok özenle hazırlamış bir maden sistemi falan kurmuş. Hani böyle bir insan. Şimdi bu adama işte gidip Koray Brand kimdir dediğinde moda fotoğrafçısı derse ya abi hani sen sadece moda fotoğrafçısı değilsin yani hani biliyoruz hani
Tabii.
devamını anlat da diyemeyeceğin için öyle bir uzun bir giriş yapmıştım.
Bir
Aynen,
tane
böyleydi.
yorumu atladık. Orada bazı bölümler mesela şey diye başlıyor. İşte ne haber Mert diye giriyorsun. Sen kimisin? Intro ile başlıyor diye bir yorum gelmişti. Onu da hemen bahsedeyim. Biz şimdi bu benim hayatımda yaptığım ilk podcast. Mert'in de öyle.
Aynen.
Ve biraz deniyoruz açıkçası. Yani bazı mesela dinlediğimiz podcastlerde pre-show dediğimiz show öncesi bir kısım oluyor. Orada biraz böyle sohbet, muhabbet, ayağını suya ufaktan değdirme tarzı bir konuşma oluyor. Ne yaptın, ne ettin, neler okudun onları konuşuruz. Sonra ana konumuza geçiyoruz. O arada da intro giriyor aslında. Bir intromuz var ve sonra asıl bölüme geçiyoruz. Onu mesela biraz dinledik. Mesela biz bunu ilk başladığımızda podcast'te konuk almak gibi bir şey yoktu kafamızda. Kendi
Aynen.
ikimiz Apple üzerine daha çok ağırlıklı olarak konuşacaktık. Fakat konular başka konuları açtı derken merak ettiğimiz konular oldu. İşte mesela Koray Birant bölümünde Range diye bir kitap vardı, onu okuduk. Specialist versus Generalist konusu. Onun üzerine dedik ki yani bu konuda bize en güzel yorumu yapabilecek kişi Koray Birant olduğu için onu çağıralım. Ya da işte Fatih Arslan'ın akıllı ev yaptığını gördük Twitter'dan. Dedik ya biz bu konuyu bilmiyoruz. Hadi onu davet edelim de bize bir anlatsın şeklinde gidiyor. Biz de şu an ne yaptığımız açıkçası bilmiyoruz yani. Nereye gidecek bu iş onu da bilmiyoruz. Ama zaman içerisinde daha da bir format oturtacağız. Aslında çok da böyle bir format oturtmak istemiyorum. Biraz aslında dinleyiciyi de şaşırtmak istiyorum.
Aynen.
Çünkü hep aynı şekilde giderse bu sefer de diyeceksiniz ki ha bak bu böyle bir önceki bölümün bir benzeri olmuş. O yüzden de biraz böyle farklı konseptler atlamak, biraz bölümün içerisinde editingde farklılıklar yapmak. Hani bunlar da açıkçası istediğimiz şeyler, kasıtlı
Ben de
yaptığımız şeyler.
aslında benzer şeyi aldım feedback'i abimden. O da dedi yani ben de spora çıkarken dinliyorum. Hani takıyorum bölümü başlatıyorum işte atıyorum ayakkabımı bağlıyorken falan intro giriyor falan filan dedi. O iki bölümde yaptık sanırım o direkt şeye girmeyi.
Evet.
Orada da bir an dedi afalladım dedi çat diye konuşmaya başladınız falan filan diye. Yani aslında haklı bir yorum. 4 yıldız vermiş Denizkiler. Tek 4 yıldızlı yorumumuz da
Hiç
olmuş.
umursadığım bir
Ama
konu değil. İsterseniz
olsun.
bir yıldız verin. Hiç fark etmez.
Vermesinler abi ya. Ben şu an 5 üzerinden 5'miz. O hoşuma gidiyor aslında. Biraz nasıl diyeyim motive ediyor yani hani insanların orada şey yapması beni ama tabii ya düşük verirlerse de canları sağ olsun yani
Geri bildirim
beğenmeyiz.
başımızın tacı. O yüzden dedim
Aynen.
ben de zaten.
Aynen.
O zaman burada şey yapalım Mert. Kapatalım. Var mı son
Olur.
eklemek istediğin bir şeyler? Bize iTunes'da yorum yazabilirsiniz. Bayağı uzun zaten bu konuyu konuştuk. Yine show notlarında belirttiğimiz e-mail adresine feedbacklerinizi gönderebilirsiniz. Bir iki tane özel mailime podcast'te konuştuklarımızla ilgili sorular geldi. sorabilirsiniz yani. Bu bölümlük bu kadar. Farklı Düşünün 11. bölümünde bir sürü farklı konu konuştuk. Son zamanlarda gündemimizde olan konuları konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.